podcast dinle.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz? Başlıyor.
Deliriyor muyuz?
Deliriyor muyuz?
Detone oluyorum. Ben geldim. Hazırlıklarımızı yaptık. Her şeyimiz tamam. Kontrollerimizi de gerçekleştirdik. Şöyle saçımı da bir topuz yaptım. Ev topuzu. En güzel olan ev topuzudur. Her zaman bir yere gittiğinde o saçın aynısını asla yapamazsın. Asla da olmaz zaten. Neyse şu anda bir o saçı bir toparladım böyle. Keyfim yerinde. Mis gibi, hava azıcık kapalı olsa da müsaadenizle ben yayını açmak istiyorum. Hanımlar, beyler, gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'le karşınızdayım. Bendeniz Kübra Sevimgin. İsmimin adının başında bendeniz değil. Yani ben Kübra Sevimgin demeye çalışıyorum. Bendeniz diye bir şey yok. Bendeniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz ha? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım muhteşem bir hafta geçirmişsinizdir. Çünkü niye? Önümüzde şahane bir bayram var. Muhteşem. Herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. Umarım mis gibi şahane, böyle güzel bir bayram geçirirsiniz. Ve hepimizin ihtiyacı olan bir dinlenmeye doğru gidiyoruz şu anda. Büyük göç başladı sanırım. Ufaktan değil, bayağı. Buna annem de dahil oldu. Büyük göç başladı ve insanlar akın akın şehir dışına gidiyorlardı ve İstanbul boşalıyordu. İstanbul'da bize kalacaktı. İstanbul'un böyle tadını çıkaracağız büyük ihtimal. Ben de çok kalmayacağım ama ben bu arada bayramdan sonraki hafta izinliyim. Bu gidiş göç hakkımı bayramdan sonraki haftaya kullanmak istiyorum. O yüzden bayramda kuvvetle muhtemel İstanbul'da olacağım. Benimle plan yapmak isterseniz buradan çağrımdır. Bütün teklifleri açığım. Her şey kabulümdür. Gitmek istediğimiz yer olur, böyle kahvaltı olur ki kahvaltıya bayılırım. Bu podcast'ı açtığımdan beri hep onu söylerim. Kahvaltı benim hayır diyemeyeceğim belli başlı şeylerden biri. Diğerlerini az buçuk tahmin edebiliyorsunuzdur. Hiç bahsetmeyeceğim girişten, hemen bahsetmeyelim değil mi böyle şeylerden? Evet, bu hafta böyle değişik konularım var. Gaslighting'den bahsetmek istiyorum size hemen. Gaslighting'i duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Gaslighting bir psikolojik şiddet. Psikolojik bir sömürü aslında. Gaslighting'in ben tanımını ufaktan yapayım. Ben burada bazen böyle psikolojik şeylerden bahsediyorum. Asla haddim değil. Hiçbir şekilde psikologların vesairelerin yaptığı şeyi ben sadece üstünkörü anlatmak istiyorum. Ve benim ilgimi çeken şeylerden her zaman bahsettiğim için niye böyle bir açıklama yaptım şu an bilmiyorum ama bir şey, maruz kaldığımız, karşı karşıya kaldığımız ve yaşadığımız bu psikolojik sıkıntılardan biraz değinmek istiyorum. Ben de birçoğumuz gibi karşı karşıya kaldım bunlardan. O yüzden gaslighting, hele ki en maruz kaldığımız ilişkilerde en maruz kaldığımız bir durum bu. Arkadaşlar ilişkilerinde de geçerli aynı şekilde. Ben şimdi gaslighting'in ufak bir tanımını yapayım size. Gaslighting, bir failin kurbanlarının algısını, kimliğini, duygularını ve öz değerini manipüle ettiği ve çarpıttığı bir duygusal istismar biçimidir. Yani gaslighting'in aslında birçok versiyonu var şimdi. Ancak temelde kişinin gerçek algısına yapılan bir saldırı biçimidir bu. Dediğim gibi psikolojik şiddet tamamen. Ve kişiye yaşattıklarına inanma yeteneğinize dair böyle şüphe tohumları döküyor. Ufak ufak işliyor onu aslında size. Hani hatırlayın. Yaşayanlar belki denk gelmişsinizdir, sen kafanda kurmaya başladın, yine bir kurdun, bana yükleniyorsun, ne kurdun yine kafanda, zaten ana şeyi kafanda kurmuşsun cümlesini duyduğunuzda sonrasında gelecek bütün silsiler hepsi gaslighting'in içerisinde. Ya maruz kaldığımız durum bu. Kadın erkek gözetmeksizin buna maruz kalıyoruz ama bunu çok net bir şekilde çoğunlukla erkekler yapıyor. Ve ben kasıtlı olarak yaptıklarını düşünmüyorum. Kasıtlı olarak yapsalar psikopat olurlar ki bu kadar da zeki değiller zaten. Ya bunu kasıtlı olarak yapacaklarsa ben bir başka şeylere kafa yorsunlar birazcık. Neyse, yine erkeklere salladık. Hadi bakalım. Aslında şöyle bir durum var. Size hemen gaslighting'in Gaslighting teriminin nereden geldiğini açıklayacağım şimdi. Terimin çıkış noktası 1938 tarihli Gaslight adında bir tiyatro oyunundan çıkıyor ve türüyor aslında baktığımız zaman. Daha sonra filmi de çekiliyor. Angel Street adıyla bilinen bu oyun senaryosunun da etkisiyle bu tereme adını veriyor. Yani günümüzde Gaslighting olarak oyun sayesinde geçmiş durumda. Hemen bu filmden bahsedeyim ben size. Filmde Jack ve Belle adında bir çift var. Jack her gece evdeki gaz lambasını bir önceki güne göre bir tık daha fazla kısıyormuş. Bunu da bu durumdan habersiz olan Bella da ne zaman gaz lambası giderek daha mı az ışık veriyor dese Jack'ten çok ciddi bir sert tepki alıyormuş. Bu şekilde Bella'nın kendi rolünün özgüvenini sarsmaya çalışan Jack, olaya dahil olan bir dedektif nedeniyle bu planında başarısız oluyor. Küçücük filmin konusu bile kafanızda ufak tefek bir şeyler uyandırmıştır mutlaka. Mutlaka. Şimdi direkt olarak bu manipülasyon yönteminin kendisinden bahsedeceğim ben size. Tam olarak Türkçe karşılığı olmayan gaslighting, karşıdaki insana çeşitli oyunlar oynayarak zamanla kendisinden şüphe etmesini sağlamasına yönelik bir psikolojik işkence manipülasyon yöntemi olarak biliniyor. Korkunç olan tarafıysa kurban tarafından fark edilmesine neredeyse imkansıza yakın olması. Bunun nedenlerinden biri de sevdiğimiz insanlara güvenmemiz ve sözlerine inanma eğiliminde olmamız. Ne kadar çok seversek sevelim, ne kadar dünya tatlısı olursa olsun bu yöntemi, bu taktiği uyguladığı takdirde siz diyorsunuz ki haklı. Belki de ben böyle biriyim. Belki de ben bunu bu şekilde biriyim şeklinde itiyor sizi. Ve bunu size ilmek ilmek işleyerek yapıyor ve bunu beyninize empoze ediyor. Empoze ettiğinde de bu sefer siz bunu kabul etmeye başlıyorsunuz. Genelde aslında çoğunlukla toksik ilişkilerde meydana gelir ama romantik ilişkilerin çoğunda da olur. Bu işte o bahsettiğim güven olaylarında da çok sevdiğin, çok güvendiğin insana da yok ya yanılma ihtimali yoktur demezsin. İnanırsın ve güvenirsin. O yüzden birazcık bunu anlamamız zor. Daha kötüsü bir durum var. Çoğumuz bir dönemler farkında bile olmadan böyle manipülasyona maruz kalmış olabiliriz, küçük çaplı olsa bile. Yani olayların temelinde yatan şey, karşıdaki insanın güvenini ve sevgisini suistimal ederek zamanla özgüvenini ve öz saygısını yaralamaktır. Bu eylemi yapan insanların genelde tek bir amacı oluyor. Karşı tarafı kendisine bağımlı bir hale getirmek istiyorlar tamamen. Gözlemleri ve düşünceleri sürekli yalanlanan kurban, belli bir zaman kurban diye bahsetmek de ne kadar kötü, kendimi kötü hissettim şu an. Belli bir zaman sonra kendi zihnine düşman hale geliyor. Her zaman yapacağı hareketin, her kuracağı cümlenin, her düşüncesinin yanlış olacağını düşünmeye başlıyor ve karar alma yetisini kaybediyor. Zamanla kendine olan şüphesi iyice artan kurban, yine kurban dedim çok acı, çok üzüldüm şu an. Bütün kontrolü karşı tarafa bırakıp iyiden iyiye kendi köşesine çekiliyor. İşler bu noktaya kadar geldiğinde geri dönülmesi iyice imkansızlaşan bir yola girmiş oluyor. Tabiri caizse boynunuza bir tasma takılmış oluyor. Karşınızdaki insan sizi nereye çekerse siz o yöne doğru gidiyorsunuz. Sağa çekerse sağa, sola çekerse sola. O tasmayı boynunuza taktırmayın. Fantezi dünyalarınızda taktırmak vesaire isteyebilirsiniz ama bu psikolojik şiddette maalesef ki o tasmayı boynunuza taktırmayın. Ya kısacası bu gaslighting insanın tamamen en büyük bir şekilde özgüvenini yıkan bir durum. O özgüven gittikten sonra da o özgüveni toparlamak ve geri kazanmak çok kolay olmuyor. Gaslighting konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Maruz kalmışsınızdır, kalıyorsunuzdur, belki de hiç kalmamışsınızdır bilmiyorum ama bunu yaşayan çokça insan var maalesef ki. O yüzden bunun önüne geçmek nasıl mümkün? Tabii ki de psikolojik destekle mümkün. O yüzden özgüven ve hele ki öz saygı her şeyden çok önemli, çok değerli. İnsanın kendisinden özür dilemesi bile kendisine kötü hissettiriyor. Yani bana kendimden özür diletecek adam olmasın benim yanımda ya da kadın olmasın benim hayatımda. Olmamalı da zaten. Niye benim kendi değerlerimden ödün veriyorum? Neden benim kendi değerlerim eksiliyor? Aksine artması gerekir hayatımdaki insanla kaynaklı olarak. Böyle değil midir? Böyle olması gerekir ama işte zarar vermeye başlıyorsun bir süre sonra herhalde. Zarar vermek demişken size çok enteresan bir şekilde zehirli bir solucandan bahsedeceğim. O kadar ilgimi çekti ki, belki denk gelmişsinizdir, belki görmüşsünüzdür. Bir hayvan olmak istesen bir ara Alaska ağaç kurbağası olmak isterdim ki daha öncesinde bahsetmiştim. İki, bu çekiç başlı solucan olmak isterdim. Bu çekiç başlı solucan etçil bir tür olmasının yanında aynı zamanda zehirli de bir hayvan. Balon balıklarında bulunan ve ölümcül bir nörotoksin olan tetrododoksin taşıyor. Bu antik solucanların ağzı ve anüsü ayrı değil. Aynı yerden yemek yiyip aynı yerden dışkılama sağlıyorlar. Bizim insanlarımızda da olduğu gibi yani açıkçası. Yani birazcık benziyor sanki insanlara. He? Hayatımızda vardır böyle ağzıyla götü bir olan. Ben birazcık benzettim bize. Ya bize dediğim bizim çevremizdeki birkaç insana. Benim var etrafımda ağzıyla götü bir olan çünkü. Geçtim. Üremeleri, bak şimdi üremeleri son derece çok ilginç. Üremedikten sonraki durum da çok ilginç. Fragmentasyon denen eşeysiz bir üreme yöntemleri var. Kendilerini klonluyorlar. Geldi bu hayvan olmak isteme. Ha, dünyaya ikinci bir Kübra ne kadar iyi olabilirdi? O da ayrı bir muamma ama bilemedim şu anda. Bu olay çok iyi, düşünsenize. Eşeysiz bir üreme yönteminiz var. Dünyanın en güzel şeyi. Eşeysiz üriyorsun. Sonrasında bir de kendini klonlayabiliyorsun. Pardon. Mikrofona çarptı diyelim. Kendini klonlayayım, heyecanlandım. Allah'ım ben istiyorum. Gerçekten bugün bana deseler ki bir hayvanın özelliğini alacaksın Kübra deseler. Bugün ben heyecanlandım, çok büyük yüksek konuşuyorum şu anda. Çekiç başlı solucan olmak isterdim. Ya olmak istemezdim. Pardon, dur, evrene yanlış mesaj gönderdim. Yarın çekiç başlı solucan olarak hayatıma devam etmek istemem. Bir dakika durun. Ben, evren duy beni. Çekiç başlı solucanın klonlama ve eşeysiz üreme yöntemini isterdim. Net isterdim. Muazzam bir şey ya. Şaka gibi muazzam bir şey. Çok çok çok güzel ve beni çok heyecanlandı şu anda. Mesela yeterince büyüyen bir çekiç başlı solucanın kuyruğu bir kayaya sıkıştı ve koptu. Mesela kertenkelelerde oluyor ya, koptuktan sonra yerine çıkıyormuş. O ölüyor vesaire diye. Bundaki de çok ilginç. Bak şimdi. O kuyruk koptu ya. O kuyruk koptuktan sonra o kuyruktan yeni bir birey oluşuyor. Ey mübarek, nasıl bir hayvansın sen? Sen hayvansan dışarıda insan diye gezenler ne? Onlar insan diye geziyorsa sen nasıl hayvan olabilirsin? Ya bir tane insanda şöyle bir şey olsa yemin ederim ticaretini yaparız biz. Bak ben size söyleyeyim. Aa muazzam. Orijinal bireyde kopan kuyruğunun yerine yenisi çıkıyor. Böylece solucan ikiye bölünmüş oluyor. Aynı bedende can gibiyiz biz şarkısını çalmak istiyorum. Ama gerçekten. Aa. Muhteşem. Muhteşem ötesi bir özellik. Bugün kim istemez ya? Kim istemez? Eşeğsiz üreme. Düşünsenize. Erkeklerden yaka silttiğimiz bir dönemde. Artık canımızı tak ettiği dönemde eşeysiz üreme yöntemini bulmuşuz. Üstüne bir de kendimizi klonlayabiliyoruz. Üstüne bir de benim bir bacağım, bir yerim, bir şeyim bir dağda bayırda kopsa benim bacağım yeniden çıkıyor. Çıkan bacağım da yeni bir birey olarak hayatına devam ediyor. Allah'ım çok güzel. Şu an bunu istedim. Gerçekten. Şey de öyleydi ya, hatırlayın. Alaska ağaç kurbağası 6 ay boyunca kendisini buzların altında dondurup sonrasında vücudundaki o kimyasaldan kaynaklı olarak da çözüldükten sonra yaşamına devam ediyor. Bir tane de bir hayvan vardı mesela. Bir gün enteresan hayvanları işleyelim. Böyle özelliğini almak istediğimiz hayvanları falan işleyelim. Güzel olur. Mesela bir tane de şey var. Çölde yaşayan bir hayvan var. Gözlerindeki onları yemek isteyen hayvanlar yaklaşıyorlar buna. Buna avlamak istiyorlar. Kendisini avlamak isteyen avcılara ne yapıyor biliyor musunuz? Gözünden acı ve zehirli bir kan fışkırtıyor. Onları orada etkisiz hale getirip uzaklaşıyor bulunduğu yerden. Ve kendisini avlayamıyorlar. Zaten büyük bir sert kabuğu var bu hayvanın. Ama sana zarar vermek istediğine bir şey yapmak isteyen birine düşünsene. Öyle bir şey fırlatıyorsun, fışkırtıyorsun. Güzel bir özellik valla. İmrendim. Şu an bu hayvanlardan olmak istedim. Böyle dümdüz insan olacağım ama en azından ne bileyim bir kolum bacağım bir bireye dönüşürdü. Kendimi kullanılacak şekilde eşeğsiz bir üreme yöntemim olurdu. Geçiyoruz. Şimdi ben bugün Instagram'da neler sordum neler. Dedik ki mevzumuza geçiyoruz. Hadi bakalım.
Deliriyor muyuz?
Evet, mevzumuzla başlıyoruz tekrardan. Öleceğiniz tarihi ve saati bilseydiniz yapacağınız şey ne olurdu diye sorduk. Hemen söylüyorum gelenleri. Çoğu kişi intihar etmek demiş. O tarihten önce intihar etmek nasıl olurdu acaba? Ben intihar etmek isterdim demiş. O günü bekleyerek kendimi gerememiş bir şekilde. O yüzden çok gerilirdim. Kesinlikle intihar ederdim. Hani o günün gelecek olması, o günü beklemek beni iyice hasta ederdi zaten diye. Bu panik atak rahatsızlığı olan insanların cevabı anladığım kadarıyla. Çünkü o onu bir stres ve korkuya sokabilir. Ölüm tarihinin daha da yaklaşmasına sebep olacak tehlikeli durumlar da ortaya çıkabilir. O yüzden çok mantıklı. Diğer cevaba geçiyorum. Telefonu kapatıp dağıtmak isterim. Anı yaşar, o anda aklımdan ne geçerse onu yapardım demiş. Mantıklı. Şu anda da belki yapabilirsin ama malum şartlar bunu müsaade etmiyor. Bir cevap var, bir cevap. Uyuşturucun her şeklini denerim demiş. Şu an denememen için engel olan şey ne diyeceğim. Uyuşturucuya teşvik etmiş olacağım. İçeri alma ihtimalleri var. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Deneme. Boş ver. Yani öyle bir şey olursa denersin bir gün. O yüzden hiç şey yapmayayım ben. Kendimi riske etmeyeyim. Geçtim. Geçtim. İşimden istifa ederdim demiş. Etanacığım, şimdi de edebilirsin. Bunun için ölüm saatini ve tarihini biliyor olman gerektirmez. Ya da gidip daha iyi hissettiğin bir işte çalışabilirsin. Ki mutsuzsun belli ki. Neyse, geçtim. Almadı şu an bu cevaplar beni. Sevdiklerimi yanıma alıp gitmek, gezmek, görmek istediğim yerlere giderdim. Aynı zamanda onlara kredi çektirirdim. Tut. Bir dakika, ne demiş ya? Kız ne saçmalamışsın? Dur bakayım. Kredi çeksinler benim için. Para sonunda böylece hallederiz demiş. Niye insanların başını yakıyorsun? Kendin çek, en azından sigorta yaptırırsın. Öldükten sonra da kredi derdin insanlara kalmaz. Sen öleceksin, gideceksin, adamlara kredi taksiti kalacak bir de. Bir de böyle düşün. Bu ne biçim arkadaş? Bunun arkadaşlarına sesleniyorum buradan. Bununla bütün arkadaş bağınızı kopartın. Böyle bir şekil olabilir mi? Çek kredini, yap sigortanı. Niye yükseldiysem? Çek kredini, yap sigortanı. Öldükten sonra da en azından ölümden kaynaklı sigorta kredi borçların silinir. Annem arıyor şu an, açamayacağım. Olur mu? Üstüme iyilik, sağlık. Fantezi dünyalarını yazanlar olmuş. Sadece grup diyorum, sen anla. Evet. Wow. Denemek istediğim bir şey var ama bunu buraya yazamam demiş. Bak şimdi ben bir meraklandım. Herkese haber ulaş. Ya ben şeyi çok isterdim ama öldükten sonra yukarıdan izleme olayını isterdim. Öleceğim böyle. Piyasadan kaybolacağım. Kaybolmayacağım. Ölmüşüm zaten piyasadan. Tabii ki de kaybolmuşum. Ne saçma. Yayıncı kendisiyle çelişti. Ama gerçekten şu ruhsarın gerçekleşmesini yukarıdan seyredeyim. Ama ben gerçekten pislik yapardım. Ben uğraşırdım. Arkamdan konuşanları falan gece bir görünmek isterdim onlara. Bir aklı götüne kaçsın bakayım ne oluyormuş. Öyle arkamızdan, ölmüşün arkasından salınılmaz. Ölmüşe rahmet istersin. Ne istersin? Ölmüşe bir dua edersin. Fatiha okursun. Ölmüşün arkasından sallamazsın. Ama benim arkamdan sallayanlar olsa ben bir gece şöyle gözükürdüm. Ne bileyim, arada bir ayağına falan dokunmak isterdim. Yüksün bir tırsın. Ayağını çekmek isterdim falan böyle. Ne kadar karaktersizim. Evet, geçtim. Bir dakika dur. Çok heyecanlı. Son dakikaya kadar seks yapardım. Ve umarım iş üstünde ölmezdim. Demiş. Ya evet. Ama son dakikaya kadar da yapma. İki gusülden, iki namaz kılarken öl bari. İnançlı biriysen eğer. Bunu yap da öl. Cenabet öleceksin, gideceksin. Bir de onun hesabını vereceksin öteki tarafta. Bunları hiç düşünerek hareket etmiyor bunlar. Bunlar hep spontan yaşıyor galiba. Carpe diemci bunların hepsi. Birçok kişi kredi çekmek istiyor ya. Çok enteresan bir şekilde. Bir de bak, şu da çok enteresan. Bu da olabilirdi ya. Arınma gecesi kesinlikle yaşanırdı demiş. Nasılsa ölümüme birkaç gün kalmışsa hapse de girerim düşüncesiyle gidip kıl olduğu patronunu alnı çatından da vurup bıçaklayabilir. Geberdi. Bak bu çok mantıklı. Ama gerçi, ya gerçi eğer ki inançsız biriysem, tamam mı? Gidip de bunu yapabilirdim bak. Böbeğim canımı sıkmış. Böyle bir can damarımdan böyle vurmuş beni. Sırtımdan bıçaklamış ahlaksız yoksunlar falan böyle. Benim de silah. Çat çat çat çat. Bir şey mi söyledi? Çat vur geç. Mis. Temiz. Ben gittikten sonra en azından onlar da ondan kurtulmuş olur insanlar. Ondan kurtulmuş olduğu için de bunu dua ederler. Ben de orada sevap point. Cennete biraz daha yaklaşma adımları. Güzel iş. Arınma gecesine okeyim. Bunu yapabilirsin. Yapabiliriz. Yapabilmeliyiz. Ben öyle söyleyeyim size. Evet, buradaki cevaplarımız böyle. Ben bir de şey yaptım. Biri demiş ki evimi temizlerdim. İnsanlar demiş o kadar gelip gidecek sonuçta temiz olsun evim diye. Bu benim annemin kafası. Benim annem de yatmadan önce ortalığı toparlar. Dağınık bir yer varsa süpürülmesi gerekilen bir yer varsa süpürür. Bir yere gidecekken de bu arada yatmadan önce değil. Evden çıkarken bir yere gidecekken neden bunu yaptığını sorun bana. Niye yapıyor biliyor musunuz? Olur da uykuda ölürse, Allah gecinden versin. Uykuda ölürse ya da gittiği yerde ölürse falan insanlar evine girdiğinde aa vah vah Hatice da ne kadar pasaklıymış, Hatice da ne kadar dağınıkmış diye arkasından söylenmesin diye. Şimdi işte benim dediğime geliyoruz. Bunları söyleyen insanların gece karşısına çıktığın anda ruhsar gibi bakayım aklında nasıl gözüne kaçıyormuş, o zaman göreceğiz biz de bunları. İnsanlara sürekli konuşuyor olması annem bu noktaya getirdi. Biz sürekli mesela yatmadan önce bana da bunu aşıladı. Ben de yatmadan önce mesela evimi toparlarım, dağınık bırakamam. Ölürüz mü ölürüz? Anamın kızıyım sonuçta. Ölürüz mü ölürüz maazallah. Evet, ben bir alternatif soru daha sordum böyle. O da nereden geldi biliyor musunuz aklıma? Annem şimdi Sakarya'ya gitti anneannemlerin yanına. O gittikten sonra da ben haldır haldır evi temizlemeye başladım. Dip köşe ama. Sonra Türk'ün aklına elinde mop varken gelirmiş bir şeyler. Yerleri mopluyordum böyle. Dedim ki ya evde tek başınayken insanlar ne yapar? Bir sorayım bakayım dedim. Ben çünkü sanki bana evdekiler beni ne kadar rahatsız ediyormuş. Şaka şaka yok, rahatsız ettiklerinden değil de böyle ev boşken temizlik yapmak... Millet ev boşken seks yapar. Millet ev boşken başka bir şey yapar. Bir de ben ev boşken kayıt alıyorum işte. Ev boşken ben ya temizlik yapıyorum ya kayıt alıyorum. Bu kadar. Ötesini berisini kurcalamayın. Sonra işte Instagram'dan sordum. Instagram'dan insanlar cevap vermişler. Sağ olsunlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Katılım sağladıkları için daha fazla katılım bekliyorum bu arada. Instagram'dan da gelen cevapları söylüyorum şu anda. Hemen bir tanesi demiş ki uyuyorum. Evde kimse yokken yani genellikle yapılan şey. Aldı mı beni, almadı, sıradan bir cevap. Deli gibi dans ediyorum demiş. Bu da güzel. Hatta klip çekiyorsan daha güzel. Bak, klip çekiyorsan saç fırçan elinde, açmışsın müziği son ses. Dünyanın en güzel şeyi. Muazzam. Hele ki duştan sonra daha güzel oluyor. Keyifli keyifli. Evet, geçtim diğer cevabıma. Evde iç çamaşırıyla gezmeyi çok seviyorum demiş. Bu dünyanın en güzel rahatlığı. Bu dünyanın en güzel rahatlığı olabilir. İç çamaşırıyla evde gezmek dünyanın en güzel rahatlığı olabilir. O böyle üzerinden o yük kalkıyormuş gibi oluyor. O yüzden o çok güzel bir rahatlık. Kesinlikle çoğumuz da yapıyordur da yapmak da istiyordur yapamayanlar. Bence yapamayanlar da bir denesin evde kimse yokken. Mis. Bir de bunun şey versiyonu var. Duştan çıktıktan sonra bornozla keyif yapma. O da çok güzel. Bir mesela duştan çıkar çıkmaz giyinmeyip o bornozla böyle biraz oturup biraz stok yapmak ya da bir kahve mahve bir şey içmek falan dünyanın en güzel keyiflerinden biri. O kadar güzel. Bu da yapmayanlar bir denesin, keyfine varacaksınızdır eminim. Hemen geçtim diğer cevabıma. Aa bak, bu evde küvetim olmadığı için bunu yapamayacağım. Ama bir gün olursa bunu ben de yapacağım. Sıcak su dolu küvete girip müzik dinlemek. Uf. jacuzzi. Hani küvet, jacuzzi daha böyle lüks. Okey ama küvet de olur ya. Ama jacuzzi tercihimiz. Evde kimse yokken ağlamaya seansları yapmak. Evet, kesinlikle. Evet, hele ki kapıyı duvarı orayı burayı dinleyen bir anneniz varsa, ki benim var, ağlayamıyorsunuz da. O yüzden ağlama, böyle bir şey varsa evde, duşta ağlayın. En azından ne bileyim, sabun kaçtı gözüme, duş jelini yanlışlıkla gözüme sürdüm falan diye sallayıp saçma sapan şeyler söyleyebilirsiniz. Mutfağa girip çeşit çeşit kurabiyeler yapmak ve sonra güzelce demlenmiş bir çay eşliğinde onları yemek. Ay, gün masası geldi gözümün önüne şu anda. Gerçekten. İşte kısır, börek, kek, sonra ne? Hadi bir de makarna salatası. Yanına bir de ne olsun, bir şey daha olsun. Poğaça. Ay, muhteşem. Tabak muhteşem. Yanına da çay. O arada biraz da dedikodu. Allah Allah. Allah Allah yani. Ben bu yayını paylaştığımda pazartesi olacağı için, pazartesi saat 11 yani bayramın ilk günü olacağı için hiçbir sıkıntı yok ve herkes bence gün tabağını yapsın, öyle dinlesin. Net. Gün tabaklarınızı alın şöyle güzelce. Bayramın ilk günü neden olmasın? Niye gün yapamayasınız? Günün bir günü yok sonuçta. Gün gündür. Gün tabağınızı alın böyle. Mis gibi açın bir yandan da beni. Allah Allah, mis. Bir yandan gülün, bir yandan kaynınız doğursun. Oh, bundan sonra tavsiyemdir. Ya böyle sanki size bir şey anlatmak istiyormuşum, anlatmam gereken bir şey varmış da anlatmıyormuşum gibi hissediyorum. Her şeyi anlattım galiba. Çekiş başlı solucanımızı anlattık. Gaslighting'den bahsettik. Evde tek başınayken yapılacak şeylerle yaptığınız şeylerden bahsettik. Sanki bu da kuralmış. Evde tek başınayken yapılacak şeyler. Böyle bir şeyler mi var? Evde tek başına neler yapıyorsun? Gibi. Seks yapan varmış. Evde tek başına olmaz. Tek başına başka bir şey olur. Ona mastürbasyon diyorlar. O da sağlıklı değilmiş zaten. İnsanı depresyona götürüyormuş. Haberiniz olsun psikolojik olarak. Psikologların hiçbiri de mastürbasyonu önermiyor. Haberiniz de olsun. Benden size tavsiye. Hadi bak, gene iyisiniz. Yine size muhteşem bir tavsiye verdim. Mastürbasyon iyi bir şey değil. Bunalıma sokuyormuş insanı. Depresyona sokuyormuş. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle bir şey de okumuştum bir yerde. Böyle bir şey niye okudun diye sormayın. Okudum işte. Mastürbasyon yaptıktan sonra eşinizle ya da sevgilinizle yaşadığınız seksten mutlu olamayanlar varmış. Böyle bir şey de varmış. Yani kendi başına kendi kendini mutlu ettikten sonra karşı taraf o seni o mutluluk doruklarını çıkarmadığı için mutsuz oluyormuşsun. O mutluluğu alamadığın için dönüp kadını ya da adamı yatakta bırakıp lavaboya koşup başka şeyler peşine düşüyormuş insan. O zaman ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir bayram diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Ha, bu arada sezon finali gibi bir şey yapacak mısın diye birkaç kez soru aldım. İnanın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani yaparsam mutlaka haber veririm zaten. Instagram üzerinden bir açıklama vesaire yaparım. Instagram'da deliriyor muyuz 2Z ile bize bulabilirsiniz. Oradan mutlaka yazarım. Ama bilmiyorum gerçekten. Yapıp yapmam arasında bir kararsızım. Hani yapsam da maksimum 2 hafta falan ara veririm gibi geliyor. O yüzden henüz belli bir şey yok bu konuda. O zaman ufaktan gittim hadi ben. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz sona erdi.
Podcast dinle.